Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ya kendimize dair ne kadar bir şeyler anlamaya çalışsak da ya da ne bileyim hani kişisel gelişim diyoruz, işte insanın kendini anlaması, tanıması vesaire böyle şeylerden bahsediyoruz. Ama en çok galiba zorlandığımız yer, yani zihinsel olarak ne kadar donanımlı olursak olalım bu anlamda, belirsizlik çok yoğun bir şekilde gündeme geldiği zaman ya da hayatımızda çok ani değişimler olduğu zaman en çok sarsıntıyı belki oralarda yaşıyoruz ya da oralarda yaşayacağımıza dair bir kaygımız var. Dolayısıyla belirsizlik kendini böyle birazcık göstermeye başladığı andan itibaren dengemizin sarsıldığını hissediyor olabiliriz. Ben de yakın çevremde işte arkadaşlarımla konuşurken ya da podcast dinleyicileriyle iletişim kurduğum zaman bir şekilde konular, sorular hep bu belirsizlik meselesine çıkıyor aslında. O yüzden bu bölümün konusu stres, belirsizlik ve rastgele olaylara karşı daha güçlü hale gelme üzerine bize bir şeyler söyleyecek olan anti kırılganlık kavramı olacak. Bu bölümde bunu konuşacağız. Bu konu şu anda, yani daha doğrusu anti kırılganlık, anti fragile bu terim tam olarak ekonomi alanında konuşuluyor. Nassim Taleb'in ortaya attığı bir kavram bu. Fakat biz bunu kendi gündemimize uyarlayacağız tabii ki. Fakat konuya giriş yapmadan önce bu bölümü ortaya çıkmasında desteği olan Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel uzman psikologlar tarafından online olarak psikoterapi desteği alabileceğiniz bir platform. Biliyorsunuz genellikle yani bir şeyi hayatımıza katmak aslında belli bir eforu gerektiriyor. Çünkü bu bir değişim demek. Hele ki onu böyle bir süreklilik arz eden bir düzene oturtmak illaki bir çabayı, en azından belli bir süre bir çabayı gerektiren bir şey. Fakat işte o sürekliliği sağlayacak olan şey o çabanın insanı çok yormayacak seviyede olması. Yani ne çok fazla ne aşırı konforlu. Çünkü aşırı konforlu olduğumuz zaman da zaten yeni bir şeyi hayatımıza çok katamamış oluyoruz bu anlamda. Ama insanı da yani hani kendinden, hayatından soğutmayacak derecede bir çabadan bahsediyoruz burada. İşte bu anlamda Hywell aslında böyle bir felsefesi var. Kolay erişim, zahmetsiz bir erişim ve bütçeyi gözeten bir ücretlendirme hedefiyle yola çıkıyor. Uygulamanın ücretsiz ön görüşme imkanı var. Siz yani birlikte çalışmaya karar vereceğiniz kişiyi bu kısa ön görüşmelerde tanıma imkanı buluyorsunuz. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta psikoterapi süreci demek aslında bir ilişki kurma süreci demek. Haliyle de yani psikoterapi de dahil olmak üzere hayatta hiçbir konuda ilk tercihimizle devam etmek istemeyebiliriz. Devam etmek zorunda da değiliz ve bu değişiklik arzusu insanın çok insani bir ihtiyacı, doğal bir ihtiyacı. Bu anlamda buna olanak sunması bence önemli. Özellikle hani online olması da yine bu anlamda süreci daha uygulanabilir hani kılacağını düşünüyorum. Çünkü işte insan herhangi bir sürece başladığı zaman pek çok şey gözünde büyümeye başlıyor. Bunlar ne kadar aslında kolaylaşırsa kendisi için erişim anlamında, o anlamda pratik bir tarafı olmuş oluyor. Yani insanın kendi içine sinen bir yol çizmesi aslında değişime izin vererek yola devam etmesiyle mümkün. Bu küçük hatırlatmayı hayatımızın her alanı için yapmış olalım. Hywell uygulamasını denemek, kullanmak isterseniz de endişeli psikolog dinleyicileri için oluşturdukları bir kod var. Endişeli10 kodunu kullanarak %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Ben aşağıya linki bırakıyor olacağım. Teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Şimdi konuya giriş yapalım. Anti kırılganlık. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani anti kırılganlık dediğimiz zaman kırılgan, insanın kırılgan olmasına dair negatif bir şey oluşmasını istemem. Aksine anti kırılganlık dediğimiz şey zaten aslında bize şunu söylüyor. Yani insan üzerinden konuşmuyoruz ama yapılar, o Nassim Taleb bunu ekonomi alanında konuşuyor dediğim gibi. İşte kurulacak olan sistemler vesaire, ama insan da en nihayetinde bir sistem baktığımız zaman. Dolayısıyla ben bunu tamamen kendi adaptasyonumla anlatacağım. Tabii ki Talib'in yani bu kırılgan, anti kırılganlık meselesini, işleyişini nasıl maddelendirdiğini, nasıl temellendirdiğini konuşacağız. Yani oradan zaten referans alarak ilerleyeceğiz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. İnsan zaten kırılgan bir yapıya sahip. Dolayısıyla biz onun kırılganlığını değiştirmek değil, onu güçlendirerek belli değişkenler, belirsizlik durumları, zor durumlar içerisinde ayakta kalabilmesini sağlamak. Bu şey gibi ya, hani bir bardak çeşidi falan oluyor ya, böyle aslında çok ince, çok şey, size içerken inanılmaz güzel bir işte içme deneyimi sunuyor vesaire. Ve zannediyorsunuz ki düştüğü gibi kırılacak ama işte onu belli bir ısıya maruz bırakıyorlar, bir şey yapıyorlar falan. Şimdi cahilce de konuşmak istemiyorum, hiçbir bilgim yok yani o işin nasıl yapıldığına dair. Ama gün sonunda aslında o güçlü bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da benzer bir mantıktan söz edebiliriz. Şimdi anti kırılgan bir sistem zorluklarla karşılaştıkça güçlenir ve gelişir bu bakış açısına göre. Dolayısıyla yani çekinecek bir şey de yok. Hayatta bir noktada zorluklar ve güçlükler yeri olmasından mütevellit bizim için iyi bir oyun alanı. Dolayısıyla yani her halükarda biz zaten bu yollardan geçeceğiz. Bunu bilinçli yapalım, ne yaptığımızı bilelim. Hani neyin nereden geldiğini bilelim, neye hizmet ettiğini bilelim. Onu en azından birazcık kendi perspektifimizle kullanmaya başlarsak, dolayısıyla hani o savrulma hali birazcık daha belki kendi hayatımızda minimuma inebilir diye düşünüyorum. Şimdi ben de kendi hayatımda çok fazla işte belirsizlik, işte çok fazla ani değişim, büyük değişim, pek çok şeyi yeniden, yeni baştan hesaplamam gereken şeylerle birkaç defa karşılaştım. Tabii ki yani kötü olaylar değildi bunlar, daha ziyade güzel olaylardı, yani anlatacağım onları zaten. Ama yine de hani güzel olsa dahi değişimin ve belirsizliğin kendisi hayatın alışıldık ya da kendimize güven duyduğumuz başka alanlarında ciddi bir sorgulama getiriyor ve o sorgulama hali, insanın kendisiyle tekrar hesaplaşma hali de aslında kolay değil, yani ağır bir süreç. Şimdi biz konumuza giriş yapalım. Talib diyor ki anti kırılganlığın aslında temel ayakları şu. Yani anti kırılgan bir sistem oluşturabilmek için sürekli öğrenmek, öğrenir kalmak diyelim. Sürekli öğrenmek dediğimizde böyle çok takıntılı bir zihinsel bir performans gibi kulağa gelebilir. Bundan bahsetmiyorum, açacağım bu kısmını. Öğrenir kalmak, adaptasyon ve dönüşüm, yani evrim diyebiliriz. Şimdi bunların hepsi kendi içinde bir yere oturuyor aslında. Çünkü adaptasyon için, daha doğrusu insanın kendinden eksilmeden uyum sağlaması, adapte olmasından bahsediyorum. Bunun için zaten öğrenmesi şart. Burada öğrenme aslında en çok kendimize dair bir öğrenme olduğunu ben söylemek istiyorum. Yani bir deneyim üzerinden kendi sınırlarımı görebilme, verdiğim tepkileri görebilme, nereden hasar alabileceğimi, nereden yararlanabileceğimi, hangi konuda daha hassas, hangi konuda daha güçlü olabileceğimi aslında birazcık yani keşfederek ve hani başıma bir şeylerin gelmesiyle bu bilgiyi edinebiliyorum. Muhakkak ki hani illa sürekli de insanın başına bir şey gelmesine lüzum yok. İnsan teorik bilgiyle de bunun hesaplamasını yapabilir pekala. Ama yine de deneyimler bu anlamda çok kıymetli. Çünkü tam olarak hani uygulamasını görüyoruz biz onun, öğrendiğimizin uygulamasını görüyoruz ve yeni bir bilgi, kendimize daha yakın bir yerden bir bilgi edinmiş oluyoruz bu anlamda. Bu bilgiyi kullanarak adapte olmak da aslında işte kendinden eksilmeden uyum sağlamayı, dolayısıyla kendi sesini kaybetmemeyi getiriyor beraberinde. Buna alan açmış oluyor. Çünkü adaptasyon çok kritik bir süreç, yani insan kendini de kaybedebilir orada. Hakikaten var olarak mı bir şeyin içine karışıyoruz, yoksa o şeyin içinde yok mu oluyoruz? Bu birbirinden çok farklı meseleler ve gün sonunda da ikisinin insana yaşatacağı duygu farklı. Yani biri güçlü hissettirirken diğeri savrulmuşluk, sürüklenmişlik gibi çaresizliğe belki denk düşecek duygulara denk düşebilir. Tabii bunlarla beraber yani ben bir bilgi ediniyorum kendime dair. İşte şartlarım değişiyor. Yeni bir oyun alanım var. Oyun alanı da böyle romantize etmek için söylüyor gibi olabilirim ama aslında tam olarak öyle değil. Birazcık daha hani belki farklı bir perspektifle bakabiliriz diye onu özellikle tercih ediyorum yani. Yoksa zor bir şey, hani oyun da zor bir şeydir aslında. Çok zor duyguları beraberinde getirir vesaire. Şimdi dolayısıyla ben kendime dair işte öğrendiğim şeyi, gerek teorik gerek işte tecrübeyle öğrendiğim şeyin bilgisini kullanarak yeni bir sürece bu bilgiyi dahil ederek, hesaba katarak bir uyum süreci planlıyorum kendim için. Ve bununla beraber aslında da bir şey dönüştürmüş oluyorum ben. Dolayısıyla yerimde saymamış ve bir çemberde sıkışıp kalmamış oluyorum zaten bu haliyle. Yani ben bilgiye de, yani bilgiyle, tecrübeyle yeni duruma uyum sağlamayı gözettiğim an zaten dönüşüm başlamış oluyor kendi içerisinde. Dolayısıyla da aslında bu üçünü temel ayakları olarak biz insanın kendi hani kişisel deneyimi üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi talebe göre yani bir sistemi antik kırılgan hale getirmenin yolu küçük streslere ve rastgele olaylara maruz bırakmak. Şimdi biz bunu kurduğumuz sistemlere de uygulatabiliriz tabii ki. Kendimiz için de aynı şeyi düşünebiliriz. Zaten hani çok yani şahit olduğumuz da bir şey. Küçük çocukları düşünün. İşte büyürken belli zorlanma aşamaları var. İşte yürümek, emeklemek, işte yeni gıdaya geçiş, katı gıdaya geçiş vesaire bilmem ne gibi böyle kendi içinde süreçleri oluyor. Ve her süreç kendi içinde bir zorlanmayla geliyor. Yani onun bir geçiş evresi oluyor. Ama sonrasında bir aşama kaydedilmiş oluyor ve çocuk başka bir dönüme geçmiş oluyor. Yani başka becerileri geliştirmiş oluyor. Hatta daha bebeklikte bile böyle çok yani yeni doğan süreçlerinde bir uygulama var. Adını tam hatırlamıyorum şu anda ama çocuğun atak dönemleri hakkında size şey veriyor. İşte belli haftalarda gelişimsel sürece göre belli şeylerin olması bekleniyor işte çocukta. İşte beyni büyüyor, o şusu oluyor, busu oluyor, işte kemikleri şöyle vesaire. Şimdi bu yürümek, emeklemek kadar hani dışarıdan gözlemlenir bir şey olmadığı için de hani anne baba, ebeveyn, eşlik eden kişinin çok farkında olduğu bir süreç değil. Bu uygulamaya mesela çocuğun doğum tarihini bir şey giriyorsunuz. Ona göre o bir hesap yapıyor ve diyor ki işte size bu hafta diyor işte büyüme sancıları olacaktır. Dolayısıyla hani çocuğunuzda daha huzursuzluk işte ne bileyim böyle bir sürekli ağlama hali vesaire şey yapabilirsiniz. Sebebi bu. Aslında çocuğun bir acısı var yani bir zorlantısı var o anda. Dışarıdan görünmüyor olabilir ama gün sonunda da bir şey büyümüş oluyor, bir şey gelişmiş oluyor baktığınız zaman. Dolayısıyla aslında yani bu çok sürpriz bir şey değil. Küçük stresler ve rastgele olayların birdenbire olması bizi büyüten şeyler. Çünkü onlar karşısında hani şey gibi bu. Yani bir şeye hazırlanırsınız. Bir anda başınıza gelir ya da onunla alakalı bir sınava girersiniz. Ki belirli olması tabii ki daha farklı bir duygu ama işte o an hani onu pratik ediyor olmak bambaşka bir boyut kazandırır artık ona. Ve siz pek çok duyguyla hani hem onu pratik ettiğiniz gibi kendinizdeki yani sizdeki karşılığını görme fırsatı da bulursunuz. Çünkü o ana kadar her şey zihinseldi. Siz ona hazırlanmış dahi olsanız. Gerçek anlamda aslında sizdeki karşılığını görme fırsatı sağlıyor bu. Şimdi biz bunu yetişkinlik üzerinden konuştuğumuz zaman yani tabii ki inşallah hayat hiçbirimize bu kadar habire işte sürprizli, beklenmedik olaylar yaşatmasın. Hani öngörülebilirlik güzel bir şey, konforlu bir şey. Ama diğer taraftan da hani onun rehavetine de kapılmamak adına insanın belki kendine o küçük stresleri ve küçük değişimleri yaşatması gerekiyor. İşte biz buna popüler tabirle konfor alanından çıkmak diyoruz. Dolayısıyla bir yerde çok fazla yerleştiğimizi hissettiğimiz zaman tamam artık yani o Toto'yu birazcık belki kaldırma zamanıdır diye düşünüp o kendimizi yine başta söylediğim gibi çok da şiddetle yani yormayacak, aşırı bir efor sarf ettirmeyecek ama küçücük bir zorlanmayı hissettirecek türden bir şeyle karşı yani ona maruz bırakabiliriz kendimizi. Bu çeşitli alanlarda olabilir, işte ne bileyim, işte kariyerinizle alakalı olabilir, işte kitap okumakla olabilir, ne bileyim, seyahatle olabilir vesaire. Çok basit gündelik işlerdeki değişimle olabilir. Bir şeyi arttırmak, bir şeyi azaltmak vesaire, bunların dengesiyle oynamak, hani kendi hayat görüşünüze, ideallerinize uyacak türden böyle minik değişimleri önceliklendirmekle olabilir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi talebin böyle birkaç şeyi var. Hani bu antik kırılganlığı nasıl o zaman sağlayacağız? Hani nasıl bir pratik gerekiyor bunu şey yapabilmek için, hani sistemlere yerleştirebilmek için? Biz yine sistemler ve insanlar üzerinden algılayalım bu şeyleri. Ben ona göre yorumluyor olacağım birazcık. Şimdi diyor ki bir, çeşitlendirme ve opsiyonları arttırma hali. Ya bu hani şey yaparız ya, mesela atıyorum yurt dışına gidiyorsunuzdur ya da işte şehir dışına çıkıyorsunuzdur, bilmediğiniz bir yere özetle. Yanınıza da belli bir miktar para alacaksınızdır, nakit. Hani hepsini aynı cebe koymazsınız yani, bilmiyorum. Daha bana babam böyle öğretti, işte bir o cebine koy, bir öbür çantanın bir köşesine koy vesaire. Dolayısıyla opsiyonları, hani burada daha doğrusu riski azaltmak. Gün sonunda yine bir kayba izin veriyoruz ama yani hani öyle bir şey var ama yine de bir yerden elimizi tutunacak bir dal bırakmak. Şimdi bu çalınmaya karşı, yani azalmaya, eksilmeye karşı böyle bir şey olabilir. Şimdi belirsizlik noktasında da yine aynı şekilde hani A, B, C planı yapmak, işte zaten zihinsel olarak da rahatlatan bir şeydir ayrıca. Ya böyle olmazsa da şöyle bir kurgu yapabilirim vesaire gibi insan zihnini rahatlatır. Fakat burada dikkatli olmak lazım çünkü çeşitlendirme, opsiyonları arttırma çok ciddi kaygı da yaratabilir. O yüzden işte kendi sınırımızı biliyor olmamız lazım. Yani çeşitlendirme mesela benim için ne demek? Ne kadar çeşitlendirdiğim zaman güvende hissediyorum, ne kadarından fazlası artık yeniden bana seçim kaygısı yaratmaya başlıyor ya da çok fazla zihnimi bir sürü şeye odaklanmak zorunda kaldığımı hissedip yorgunluk hissetmeye başlıyorum. O yüzden işte hani bu kadar madde madde yazılacak bir şey değil. Şeylerinizi, opsiyonlarınızı arttırın. Yok, herkes kendine göre dönecek hayatına bakacak. Ya da şimdiden sonra bakacak, hangi yani ne kadar arttırdığım zaman zorlanıyorum, ne kadarında rahat hissediyorum, bunun bana bilgisi lazım kendi özelimde. Mesela bazılarımız çeşitlendirmeye zaten yatkındır, zaten zihni öyle çalışıyordur, ben onlardan biriyim, bir tane daha adımımı atarım başlarım, o kafeye gitmezsem şunu yaparım, bunu yapmazsam şunu yaparım, üçüncü adımımda ben kayboluyorum zaten. Dolayısıyla benim çeşitlendirmeyle alakalı bir sıkıntım yok. O çeşitlendirmeyi belli bir yerde bırakmakla alakalı bir meselem var. Ya da çeşitlendirmeyi çoğalttıktan sonra hangisinin öncelik olabileceğini, yani 1, 2, 3'e hani en iyi fikirleri 3'e azaltmak ya da 4'e azaltmak mesela benim için bir meydan okuma bu anlamda. Ama kimisi için de hani bir yol vardır, o yolla ekstra bir yol eklemek inanılmaz onu zorluyor olabilir, çok dağılacağını hissediyor olabilir. O da meselenin o tarafına doğru odaklanacak. Dolayısıyla işte birimiz için şeyleri, çeşitleri azaltmak ve daha belki rasyonel, yani hani işte durum neyi gerektiriyorsa o şeyde o kriterleri gözeterek azaltmak. Diğeri için de çoğaltırken o esneme payını, yani nereye kadar kaldırabilir ve o çoğaltma işlemini yine nasıl diyeyim, gerçekten hani ikinci opsiyon birinci opsiyondan azıcık farklı mı? Çünkü biraz farklı olması lazım ya, hani o zaman çeşitlilikten bahsedebiliriz. Aynı kalemin lacivert ise eğer çok da işe yaramayabilir. Yani gerçek bir opsiyon mu, gerçek bir çeşitlilik mi, onun da birazcık farkında olmak lazım. Ama bunu oturup bakacağız yani, çok küçücük böyle gündelik detaylarda bile aslında bulabileceğimiz bir şey. İşte arkadaşlarınızla konuşurken seçenekler ne kadardan sonra çoğaldığında mesela gerginlik hissetmeye başlıyorsunuz. Ya da ne bileyim, kendiniz yine gününüzü planlarken mesela işte orada nasıl bir süreç işliyor ve sizdeki karşılığı ne? Buraları kendimize özel bir şekilde bulacağız. Şimdi ikincisi diyor ki talep, küçük kayıplara izin vermek. Yani bu işte hani biraz risk alma meselesi aslında. Çünkü yani strese maruz kalmak gerekiyor. Ya da bir değişim olması gerekiyor ki biz bunu geliştirebilelim. Çünkü tam o anlar aslında büyümeye olanak sağlayacak. O güçlenme pratiği yapabileceğimiz alanlar. Ve o anlarda da tabii ki bir kayıp olacak. Ya da olmaya da bilir ama olma ihtimali var. Dolayısıyla ben aslında bilinçli olarak kendime hayatın getirdikleri var tabii ki. Ama diğer yandan da işte yine bu konfor alanından çıkma meselesini birazcık eğer gündemime alırsam ve oradaki süreci aslında biraz ben yönetmiş oluyorum buna ben karar verdiğim zaman. Böylelikle kaybı da küçültmüş olabilirim. Ama yine de aslında konfor alanından çıkmak zaten işte bir kayıp süreci. Yani çünkü en oturduğunuz yeri kaybediyorsunuz. O sıcacık oturduğunuz alanı kaybetmiş oluyorsunuz. En yani sembolik olarak söyleyebileceğimiz. O yüzden hani orada eğer bir şeyden vazgeçiyor olma, işte bir şeyden mahrum kalacak olma, bir şeyi kaybedecek olma sizi azıcık böyle o fikir rahatsız etmeye başladıysa ve eylemden geri alıkoyacaksa belki kendinize bunu hatırlatabilirsiniz. Ya evet burada bir kayıp var ama bu beni başka bir yere götürecek. Bunun bedeli bu. Ben bunu ödüyorum. Ama hani bu biraz daha şey gibi düşünün. Aslında indirimli bir şey alıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz orada. O yüzden o anlarda belki bunu hatırlamak fayda sağlayabilir. Kendimizi biraz işte o şey biraz dışarıya doğru iterken hayatta hareket alanı yaratmaya başladığımız zaman kendimiz için. Şimdi ani değişimler bunu birdenbire kendimize ne kadar yapabiliriz? Hani bunu tabii bilemeyiz ama işte neler var mesela insanın kendi kendine yapabileceği ani değişimler? Başka bir şehre taşınabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, işte çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz, evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Ne bileyim hani böyle şeyler çünkü bunların her biri denkleme başka bir şeyin girmesi demek, bir yenilik demek ve yenilik de aslında kendi içinde adaptasyonu barındıran yeniden bir şeylere rota hesaplanıyor olması gerekiyor yani gün sonunda. O yüzden de o alanlarda korku olur, kaygı olur. Ama bizim işte bir yandan kendimize dair toplamaya başladığımız veriler var ya, bilgi güçtür diyoruz bu anlamda. Özellikle deneyimden gelen bilgi gerçekten güçtür. İşte onu kullanmayı hatırlamamız lazım. Yani hepimizin zaten buna dair bir bilgisi var. Kullanması lazım bir ama kullanabilmek için de hani tamam deneyimimiz var, bilgimiz de var. Ama o bilgiyi birazcık tanımlamamız gerekiyor sistemimizde. Yani ben onu yaşadım, az çok biraz ne yaşadığımı biliyorum ama oturup onun üzerine düşünmezsem biraz hani ne yaşadığıma dair bir böyle bir içgörü geliştirmezsem eğer aslında o bilgiyi işlememiş oluyorum. Bizim bütün yaşadığımız, içinden geçtiğimiz süreçlere dair kendimize dönüp bakmamız zaten bu artık Allah'ın emri yani hani kişisel gelişimden bahsediyorsak bu olayın şeyi bu, zemini bu. Oturup kendine dönüp bakacaksın. Ben ne yaşıyorum, ne hissediyorum, bu bende neremde karşılık buluyor vesaire işte orasından burasından kurcalıyoruz bu tip şeyleri. İşte yeni bir ülkeye taşındım, inan ki çok zor yalnızlık. Şimdi bu çok genel bir tanım. Bunun hiçbir karşılığı yok. Bunun bir bilgi değeri yok. Biz buna bir bilgi gibiymiş gibi bakıyor olabiliriz ama yok. Nesi zorluyor? Hangi anlarda zorluyor? Ben buna nasıl bir tepki veriyorum ve o verdiğim tepki işimi kolaylaştırıyor mu yoksa daha mı zor bir yere götürüyor? Nasıl beklentiler oluşturuyor bende? Bilgileri topluyorum. Sonra yeni sorular soruyorum. Diyorum ki ben bunların herhangi bir yeriyle oynayabilir miyim? Hani verdiğim tepkiyi belki değiştirebilir miyim? İşte seçeneklerimi arttırabilir miyim? Vesaire gibi. Mesela işte benim Amerika'ya taşındıktan sonra ya ben normal şartlarda ilişki geliştirmekten çok zorlanmayan yani hani oraya buraya da gidip gelmeye de alışık bir insanım. Hiç böyle şeyim de yoktu yani nasıl diyeyim. Yani şunu söyleyeyim Amerika'ya gelirken aklıma şu hiç gelmedi. Ben başka bir kültürde zorlanır mıyım acaba sorusu o kadar aklıma gelmedi ki. Ya da işte ailemden uzak olmak beni zorlar mı? O kadar aklıma gelmedi ki. Bazen arkadaşlarımla konuştuğum zaman bana şey soruyorlar. Ailenden uzak olmayı nasıl buna cesaret edebildin? aklıma bile gelmedi. Çünkü ben kendimi zaten öyle bir yerde görmüyorum. Hani bu zamana kadar zaten hani bununla bir meselem olmamış zannediyor idim. Ama meğersem varmış yani. İşte neden mesela? Aradaki fark ne? Almanya'ya gittiğinde bunu hissetmiyorken Amerika'ya geldiğinde işte bu fark ne? Bir, uzak yolun çaresizlik hissi. Yani birine bir şey olsa ben işte atıyorum cenazeye bile yetişemem. Şimdi bu beni acayip panikleten bir şey. İşte uçak bileti mesela alacağım, alabilecek miyim? Anında işte çıkarıp hani son gece Amerika biletleri çok pahalı oluyor. Nasıl yaparım? Mesela ilk geldiğimde düşündüğüm şeylerdi bunlar. Aklıma geliyordu yani bir test sınavı gibi şey. Sürekli açıp açıp bu soruları çözüyordum zihnimde. Ne yaparım öyle bir durumda diye. İşte o yol mesela kötü bir haber aldım. Uçağa bindim. 14 saatlik yol. Yani 14 saat o uçakta ben ne yapacağım? Kendimi boğmadan nasıl dururum yani o bilgiyle? Hani kötü bir şeye doğru gidiyorum. Kimseye ulaşamıyorum. Uçaktayım, ne internetim ne bir şeyim var. O nasıl geçecek o? Yani böyle böyle sorular. Şimdi işte Almanya ile şey arasındaki farklardan bir tanesi bu. Bir. İkincisi işte batı var batı var. Amerika'nın batısıyla Almanya'nın batı olması arasında gerçekten ciddi anlamda fark var. Kültürel kodlar var vesaire. İşte bunların hani kültürel kod da çok genel bir şey. Tam olarak ne? Nesinde zorlanıyorum? Gündelik hayat konuşmalarında mı? Mizahını mı anlamıyorum? İletişim mi kuramıyorum? Vesaire vesaire. İşte iş yeri değiştirirsiniz aynı şeyler. Yani hani illa böyle çok büyük şey olmasına gerek yok. Başka bir kıtaya taşınmış olmaya gerek yok. Ben kendi hayatımdan örnek veriyorum. Mesela çocuğum olduğunda. Yani şey gibi yani tepeden bomba atılmış gibi bir şey. Hani hamilelik sürecinde falan hani o hiç hazırlık süreci falan değil yani. Hiç fikriniz bile yok ne olacağına dair. Nesi beni zorluyor? İşte annelik mesela ben şeyi hiç galiba yani en azından böyle bir yerden yaşamadım. Hani iyi anne miyim, kötü anne miyim? Annelik zor. İşte anneliğin kaygıları deniyor. Şimdi bunun işte hiçbir anlamı yok. Çok genel bir tanım bu. Herkesin annelik dediği şey ayrı. Herkesin kaygı dediği şey ayrı. Annelik kaynaklı kaygısı. Benim mesela iyi anne miyim, kötü anne miyim gibi bir sorgulamam çok olmadı açıkçası. Şimdi dönüp bakıyorum. Mesela arkadaşlarımla bu konuyu konuştuğum zaman çoğunluğu bana iyi anne olmak, kötü anne olmak üzerinden şey geliyor, cevap veriyor. İşte seni anlıyorum, ben de böyle hissediyorum ya da ben de böyle olabileceğimi düşünüyorum vesaire. Şimdi ben kendi meselemi kendim bilmeyince ona da ifade edememiş oluyorum. İşte annelik kaygısı diyorum. O istediği yerden alıyor, kendi ilişki kurduğu yerden alıyor. Bana bir şeyler söylemeye başlıyor. Bana bir şeyler söylediğince onun bende bir karşılığı olmuyor. Sonra oturuyorum ben bir de arkadaşlığımın geldiği boyuta üzülüyorum. Anlaşılmıyorum işte ya da insanlara mı kendimi anlatamıyorum artık. Kendi içinde bir kısır döngü. Şimdi tekrar dönüyorum o zaman. Annelikte beni ne rahatsız ediyor? Vallahi uykusuzluk. Yani tamamen fiziksel şeyler. Ne zamanki uykumu almaya başladım, karnımı doyurmaya başladım, işte duşumu alıp temiz olmaya başladım. Tabii ki yine çok ciddi anlamda zorlukları var yani ayrı. Ama beni sarsan şey öbürü. O zaman benim olayım yani kalkıp da arkadaşlarımla işte anne gruplarına katılıp yani benim adıma işin işte iyi annelik, kötü annelik meselesini konuşmak değil. Benim uykuya ihtiyacım var. O zaman diyeceğim ki eşime bu çocuğu al beni uyut ya da dadımı tutuyorsun ne yapıyorsun annemi mi çağırıyorsun Türkiye'den bir şey yap yani beni uyut benim buna ihtiyacım var ama bunu talep edebilmem için bunu şey yapmam gerekiyor. Şimdi bu bilgi artık bende var sadece çocukla alakalı değil hayatımın geneline karşı ben çocuk olana kadar uykusuzlukla hiç bu kadar büyük bir şekilde yani karşı karşıya kalmamıştım ama bundan sonra sebebi ne olursa olsun uykusuzluk riski içeren her şeyde şeyimi koyuyorum. Yani mesela işte Türkiye saatiyle iş yapıyorum. Belli bir işlerim yani Türkiye'ye yaptığım için. Dolayısıyla pek çok işim aslında uykusuzluk şeyi riski taşıyor. Ama almıyorum o işleri. Yani çünkü biliyorum sonrasında ne olacağını. Almamak da başka bir kayıp demek. Ama gün sonunda ben aslında ayakta kalabilmeye yatırım yaptığımı biliyor oluyorum bu haliyle. Ne oluyor? İşte işten yani aslında bir gelir kaynağından vazgeçmiş oluyorum bu şeyle. Vesaire gibi düşünebiliriz. Ya da işte yine benzer bir konudan örnek vereceğim. İşte buraya geldim. İşte arkadaş ilişkisi, o sosyal desteği bulmak için yeni bir şey inşa etmem gerekiyor. Bir ayağım burada, burada yaşıyorum. Ama diğer taraftan burada işte arkadaş edinmek çok zor. Arkadaşlık edinseniz bile onu belli bir seviyeye taşımak çok zor. Yani insanların ciddi anlamda bir direnci var. Yani kültürel bir gerçek bu. Ama diğer taraftan işte arkadaşlarım orada vesaire. Sonra hani tamam, bir bununla da arkadaşlık. Arkadaş bulamıyorum ya da bulduğum arkadaşlarım, yakın arkadaşlarımla fiziksel olarak bir mesafem var. Sadece fiziksel olarak değil aslında. Fiziksel mesafe demek duygusal mesafeyi de getiriyor beraberinde. Tamam, bunun adı bu ama yine benim işimi çözmüyor. Tam olarak ben bir arkadaşlığın içinde ne arıyorum da bu böyle beni bir sıkıntı içerisine sokuyor. İşte ne bileyim, anlaşılmak, belli düşünceleri işte paylaşabiliyor olmak, İşte bir şeylere gülebiliyor olmak vesaire gibi. O zaman tamam, en iyi şey değil belki ama tek tek bunlara nasıl cevap verebilirim? İşte nerelerde gülebilirim mesela, hakikaten ağız dolusu. Komedi mi, filmi mi izleyeceğim, bir şey mi yapacağım? Bu arada bu bir gerçek yani benim adıma. Ben hiç komediyle alakam yoktu. İşte bir komedi filmi izlemek bile beni rahatsız ederdi. Yani niye bu kadar gülüyoruz oturup, hani bu kadar pasif bir şekilde izlerken gülme halinden bahsediyorum. Hani gülmek dediğin işte eş dostla güzel, keyifli bir şey. Canlı canlı böyle yaşarken. Ama sonrasında yok ya, hani bu belli bir düzeyde buna ihtiyacım var demek ki. İşte bana onu yaşatabilecek mizah okumaları birazcık. Ne bileyim. İşte anlaşılma meselesi, ne geldiğim zaman o zaman yapacak bir şey yok. Yani kendime işte Amerikalı bir psikoterapist bulacağım. Hem bu kültürün içerisinde bir bağ kurmuş olacağım. Hem de hani onu biraz kendi seçebilme şansım var ya, işte araştırıyorum vesaire. Dolayısıyla zihinsel olarak da belli bir şey paylaşabileceğim bir, eğer hani terapiste denk gelebilirsem ne âlâ. Nitekim de buldum yani. Gerçekten çok büyük bir kısmını şey yaptı o benim için, karşıladı vesaire. İşte kendim mesela işte edebiyat atölyeleri düzenlemeye başladım. Ya böyle böyle çeşitlendiriyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve gün sonunda o ihtiyaca denk gelmeye başlıyor. Ama hani başka başka yollardan giderek olmuş oluyor. Ama bunu yapabilmek için de benim öncelikli olarak tanımlamam gerekiyor. O bilgiyi işlemem gerekiyor kendime dair. Burası önemli bir kısım. Evet, önemli bir maddelerden biri de bu. Yine bu anti kırılgan bir sistem oluşturabilmek için. Kuralcılıktan uzak durmak. Aslında bunu belki şöyle açıklayabiliriz. Kurallar değil de prensipler geliştirmek önemli. Çünkü kurallar bir yandan çok şekilci şeyler. İçine sizi katmaz yani. Siz çok dışsal bir şeye uyum sağlarken, ki boyun eğmek demek oluyor bu bir anlamda. Hani kendiniz yaratsanız dahi o kuralı, bir yerden sonra o şekilci bir şeye dönüştüğü için onu artık esnetme payınız yok. Bu böyle yapılır. İşte akşam 8'de yemek yiyelim, iyiymiş. 5'te bitirmek. İyi de hani insanın başka ihtiyaçları da var. Bazen işte bir arkadaşınız yemeğe davet ediyor. 7'de başlıyor yemek. 10'a kadar yiyorsunuz, masada kalıyorsunuz. Mesela bu kuralın dışına çıkmış oluyorsunuz. Kural koyarsa insan, kuralın dışına çıktığında suçluluk duygusu oluşmaya başlar. Öfke oluşabilir, huzursuzluk oluşabilir vesaire. Ama prensiplerimizi belirlersek eğer, prensipler esneyebilir. Durumlara göre kendi şeklini alabilir. Aslında gün sonunda biz prensibimizden vazgeçmemiş oluruz. Başka başka formlarda gözükse dahi. Yani her akşam 8'de yemek yemiyoruzdur ama aynı, yani işte nedir mesela oradaki dinamik? Ben ne bileyim, işte yediğim yemeğin bana faydalı olmasını isterim. Şimdi bunun pek çok şeyi olabilir. Bir, hakikaten besin değeri yüksek yiyecekler yiyebilirsiniz. Ama o besinin sizin için faydalı olabilmesi için de bazen de hakikaten sevgi dolu bir ortamda da, yani arkadaşla beraber, aileyle beraber onu paylaşmak da bu anlamda çok önemli. Yani sadece işte evde yalnız katı bir şekilde besleyici yemekler yediğimiz zaman, ya burası tartışmalı bir kısım. Dolayısıyla hani prensiplerimizi kendimize ve hayat felsefemize göre koymak ve onları yaşamın bize getirdiklerine göre de esnetmek, onlara yeni form vermek bu anlamda çok daha hani insanı ayakta tutan şeyler. Çünkü gün sonunda aslında akabinde size bir suçluluk duygusu değil, aksine beceri hissi. Yani hani öyle de hallederim, böyle de hallederim ama hala ben kendime yakınım. Çünkü niye, benim bir prensibim var ve ben her türlü şart içerisinde onu şey yapıyorum, o çekirdeği koruyorum, o bende yani. Dolayısıyla ben zaten kendime yakınım ama diğer taraftan hayatında içindeyim. Hayata da uyum sağlıyorum. O yüzden işte bu böyle bir olma hissi, bütünlük hissini de beraberinde getireceği için insana ne bileyim yenilmezlik duygusu yaşatabilir diye düşünüyorum. Bu işte yeni bebeğim olduğu zamanlarda işte bir de burada yalnızız, herhangi bir desteğimiz yok vesaire. İkimiz de anlamıyoruz yani, hiç ne öyle kardeş mardeş bir şey bakmamışız daha önce çocuktan falan, hiçbir fikrimiz yok. Bir şekilde yol bulmaya çalışıyoruz işte. Tabii benim en büyük hani sorgulamalarımdan biri kendi hayatımdan yiyorum, kendi projelerimden yiyorum vesaire. Hani o da çok büyük bir gerçekten zorlantı bu anlamda. Yani bütün vaktinizi bir küçük bir bebeğe vakfediyor olmak. Neyse, o dönemin sancısından konuşuyorum. Şu anda öyle bir şeyim yok da, şikayetim yok. Tabii yollar arıyoruz bir yandan, nasıl yapabiliriz vesaire bilmem ne. Şimdi mesela ben her gün işte sütü sağıp işte 40 dakikalığına da olsa evden çıkıyordum. Ve o çıktığım alanda aslında hiçbir şekilde bir anlamı yok. Yani çünkü o 40 dakika boyunca acaba ne yaptılar, çocuğum sağ kaldı mı şu anda, işte eşim ona bakabildi mi, şöyle midir böyle midir falan, elimde telefonu ne yapıyorsunuz, şimdi ne yapıyorsunuz vesaire diye. Ya benim için hiçbir anlamı olmayan şeyler. Ama yavaş yavaş her gün çıktıkça bir yerden sonra normalleşmeye başladı. Yavaş yavaş azaldı oradaki şey ve ben oradan ziyade kendime dönmeye başladım. Hani açığı gitgide böyle bana doğru dönmeye başladı. Dolayısıyla bu kendi içinde bir zaman istedi aslında. Tabii işte beraberinde uykusuzluğu var, bilmem nesi var, çok zorlanıyorum, yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum, işte bir şekilde yollarını bulup yapmaya çalışıyorum ama hiçbir şekilde tatmin değilim yaptığım şeyden vesaire. Tabii yavaş yavaş şuraya doğru evrildi. Neyse ya, bu kadar oluyor, ne yapayım yani, hani bu en azından yapabildim de birazcık, hani insan o tarafıyla helalleşmeye başlıyor galiba. Şimdi mesela bir şeye karşı böyle zorluk duygusu hissettiğim zaman, hani ben yapabilir miyim ki bunu, işte vaktimi ayarlayabilir miyim? Mesela o günleri aklıma getiriyorum ve diyorum ki ya sen bunun içinden çıkmış birisin. Hani yaptın daha önce, yine yapabilirsin. Bu ayarlamayı yapabilme şeyimi test ettim çünkü. Yani ve onun bilgisi bende var. Ha, yine çok zor gelecek ve asla hani o zorlantıya girmek istemem kesinlikle. Ama yine de o bilgiyi düşünmek bana güç veriyor. Tamam ya, hani halledersin bir şekilde. Ha, ağzımın tadı yine bozuluyor, orası ayrı dediğim gibi. Dolayısıyla bu tüm konuştuğumuz şeyler aslında bize bir mutluluk, bir böyle ferahlık değil de işte ayakta kalabilme ya. Tam gerçekten karşılığı o galiba. Evet. Ve son olarak da Talep yine bunun için diyor ki deneme ve hata çok önemli bir parçası. Zaten bu her şeyi özetleyen bir şey. Yani denemediğimiz sürece bütün bu konuştuklarımızı zaten yapamıyor oluyoruz. Yani onun için denemek gerekiyor. Sadece hayatın bize bir şey getirmesini beklersek eğer ya o çok sınırlı bir şey. Training. Çok sınırlı bir pratik imkanı. O yüzden bizim de küçük küçük kendi içimizde yani bir şeyler, böyle bir esnetmeler, orada kendi limitlerimizi görme, onunla ne yapacağımızı bulmak vesaire gibi yol haritalarımızı oluşturmamız iyi bir fikir olabilir. Bunu tekrar altını çizeceğim. Oyun. Oyunu şey gibi almayalım. Çok zevkli bir şeymiş gibi. Böyle dediğimizde öyle oluyor. Ben çocukluğumdaki oyunlara bakıyorum. Özellikle başkalarının dahil olduğu oyunların hiçbiri zevkli oyunlar değil ya. Yani ya ağlıyorum sonunda hırsımdan yenildim diye, ya haksızlık oluyor kavga ediyorum, ya geliyor biri benim saçımı çekiyor, bir şey oluyor filan. Yani böyle sürekli bir mücadele barındıran şeyler. İyice de dram yapmayayım da, ya tabii ki çok eğlenceli tarafları var oyunun. Ama oyun dediğimiz zaman eğer hani o tarafını da, o zorlantı hissini de hatırlayabilirsek eğer ve böylelikle romantize etmezsek, aslında hepimiz oyun seven insanlarız. Sevdik yani. O duyguları yaşadık vakti zamanında. Sadece biraz hatırlamaya ihtiyacımız var. Buraya da birazcık, yani Allah çok büyük dert vermesin hani kimseye. Ama eğer hani her şey birazcık daha nasıl diyeyim, yumuşak, yumuşaklığı hani şeyden bahsediyorum yani. Çok zor bir deneyim olmamasından bahsediyorum. Zorluk, yine zorluk tabii ki. O yüzden hani bir de kendimize eğer bu deneme imkanını verirsek kontrol de azıcık bizde olmuş oluyor aslında. Dolayısıyla hani biraz daha orada kendimizi dinç hissedebiliriz. Çünkü dışarıdan gelen bir etki, bir darbe tamamen yani kontrolü bizden alan bir şey. Bir şaşkınlık yaratan bir şey. Oralara da küçük küçük hazırlıklı olmak için işte kendimiz kendimize o kontrol hissini de bir nebze duyarak şey yapacağız ki işte oraları böyle o bilgiyi alacağız, kullanacağız vesaire bilmem ne. Ama yani hani toparlayacak olursak bu işin sonu bence yine insanın kendi süzgecinden ne süzdüğüne, nasıl süzdüğüne bakması gerekiyor. Yani burası bence hayati. O olmadan da olmuyor zaten. O zaman elimizde bir tür böyle genel geçer bilgi yığınları, biliyormuşuz gibi ama bir işe de yaramıyormuş gibi, anca onun yükünü taşıyoruz işte sırtımızda vesaire. O yüzden gerek yok. Son kez de şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz şeyden de bahsederim ama süreyi de çok uzatmak istemiyorum. Mesela Pema Chodron'un de bu belirsizlik meselesine bir şeyi var. Yani özellikle birkaç tane de kitabı da var bununla alakalı. Bakabilirsiniz şu an tam isimlerini belirsizlikle beraber güzel yaşamak bir tanesi. Bir tane daha yine bununla alakalı bir şey var filan. Mesela özetle aslında Pema Chodron de şuraya getiriyor olayı. Farkındalık, kabul ve sevgi. Yani farkındalık dediği aslında bizim bu hani kendine dair o bilgiyi edinebilmek, damıtarak edinebilmek. Hani hakiki bir kendim şeyi, gözlemi. Kabul dediği şey hani dışarıda olup bitenle beraber onun içinde yer alma hali aslında. Yani olanı biteni de kabul ediyorum şey gibi değil ama kendim olarak yine onun içinde var olmaya devam ediyorum gibi. Ve o kabul anı biraz aslında aksiyonlu bir şey bu kabul. Sanki pasif bir şey gibi kulağa gelebilir ama Pema Chodron'un çizdiği yerden aksiyon aldığımız bir yer. Yani olanı biteni kabul etmek ve kendini de bir anlamda onun içinde var etmek aslında eylem gerektiren bir şey. Ya da eylemsizlik bile aslında hani kendi seçiminle olduğu zaman, farkındalıkla olduğu zaman da bir eylem aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla hani o kadar başıma geldi, kaderim buymuş kabulleniciliği değil orada onun bahsettiği şey. Ve diğeri de sevgi. Sevgi dediği de yine hani öyle romantik bir yerden almayalım bunun okumasını. Aslında sorumluluk. Sorumluluk deyince de yine böyle hani itici, katı bir şey geliyor olabilir. Bunun için başlı başına bir bölüm yapmak istiyorum. Sorumluluk meselesiyle alakalı. Çünkü benim de ciddi anlamda bir savaşım, mücadelem oldu bu kavramla ve onun kendimde karşılık bulmasıyla alakalı. Neyse ama sorumluluğu birazcık daha tatlı bir yerden alalım isterim. Yine kendi prensiplerimizi, çünkü bu kendimizi merkeze koymak demek. Yani kendimden vazgeçmiyorum aslında. Kendi prensiplerimi merkeze koyarak hayat içerisinde yol almak bu. Yani kürek çekmek gerekiyorsa o an kürek çekeceğiz yani. Hani oturup da çekmeyeceğim ya ben bunu işte banene. Hani böyle bir sahne oluşuyor yoksa. Tamam küreği çekerim ama işte iki adımda bir dinlenirim. İhtiyacım olan bu. Sonra oturup tekrar çekerim ve hayat içinde yol alırım yani. Dolayısıyla orada sevginin karşılığı hani olan bitene direnme ya da işte ne bileyim böyle bir hani bir öfkeli şey bir şey değil de kabullenicilik, ama o kabullenicilik de işte yine hani kendini önce aslında severek, yani kendi prensiplerini merkeze koyarak hareket etme gibi. Neyse ya, Pema Chodron'la şimdi işi şey yapmayalım iyice. Ama zaten mesela hani direnç ya da boyun eğmenin kökü aynı, yani korku. Dolayısıyla anti kırılganlığı biz böyle bir işte kırılgan olmayacağım, işte ayakta kalacağım, böyle bir slogan, bir mücadele şeyiyle de algılamayalım. Çünkü o işte yani direnç aslında. O bize biraz onu
korku, işte sana teslim olman vesaire, orada çok ciddi bir direnç var, orada inanılmaz bir enerji kaybı oluyor. Ya da boyun eğme de işte aynı yerden geliyor aslında, yine korkudan gelen bir şey, kaygıdan gelen bir şey. O yüzden biz antik kırılganlığı böyle zihnimize birazcık daha kendi sorumluluğunu almış, kendine ebeveynlik edebilen yetişkinler olarak kendi ihtiyacını fark edip onu karşılayıp dışarıda olup biten içerisinde de yürüyebilen ve bu dışarıda olup biteni sadece dışarıdan gelecek bir şeyle beklemeyip kendi kendine de oyun alanları yaratabilen, kendi kendine de küçük eylem alanları oluşturabilen, deneyeyim, göreyim, ay bu da ne oluyormuş, şu neye benziyormuş vesaire gibi. Ya bununla alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Bu benim gerçekten ahir ömrümde yani kendime yaptığım en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Belki daha önceki bölümlerde anlatmışımdır. Çok seviyorum bunu anlatmayı çünkü kendimden beklemediğim inanılmaz bir şey. Ben katakulliye, ona kaytarmaya inanılmaz yatkın bir yapım var. Yani çok da güzel rasyonalize ederim ve bir şeylerin sorumluluğundan çok güzel sıvışabilirim. Yani o konuda inanılmaz becerikli olduğumu düşünüyorum her şeyden önce. Dolayısıyla bazen şeyi bile fark etmek benim için zor olur. Yani gerçekten mi? Hani bunu bir prensip olarak mı yapmayı istemiyorum? Yoksa hani üşeniyorum, konforsuz geliyor. Hani şimdi çıkamayacağım bu konfor alanından, böyle bir yerden mi bu şeye giriyorum? Çünkü kendimi inanılmaz güzel ikna ediyorum öyle olması gerektiğine ve o benim zihnimde bir prensibe dönüşüyor ve sanki kendi yanımdaymışım gibi hissediyorum. Neyse, Almanya'da bir tane ders alıyorum ve bu işte Polonya sınırında okulun kampüsü, bir çalışma yapacağız. İşte Almanlarla Polonyalılar arasında işte tarihsel bir meseleye dair belli isimlerle işte şeyler yapılacak vesaire. Grup olarak çalışıyoruz. Teamwork aslında, grup çalışması, ama herkes aslında yalan yani. Hani çok grup çalışması da değil. Herkes kendi tarafını sunuyor ve ona göre not alıyor. Ve bu alanda çalışan STK'ların başında olan kişiler geliyorlar ve onlar sizi puanlıyorlar. Şey bu, süreç bu. Yani hocanın dahili var tabii ki ama asıl onlar size bir şey not veriyor. Şimdi bu tabii çok heyecanlı bir şey, benim daha önce hiç yapmadığım da bir şey. Bir yandan da stresli, hani kendimi kendi dilimde ifade edemeyeceğim vesaire, performans kaygısı, pek çok şey. Hani hiç daha önce böyle bir değerlendirme şeyi yaşamamışım. Neyse biz bu çalışmayı yaptık. Zaten çalışmaların hep yapım aşaması benim için zevklidir ama henüz onu sonuca ulaştırmak en çok direnç gösterdiğim yer. Sonra işte şey tarihi geldi, sunum tarihi geldi. Ben hasta oldum ve sesim gitti. Sesim kısıldı yani, gitti. Şimdi muazzam bir şey. Bir yandan da bu arada tedirginim de, yani keşke olmasa, keşke iptal olsa vesaire, hani kar yağsa bilmem ne, bütün o dualar edildi tarafımdan. Sonra sesim gitti ya, bir yandan mucizevi bir şey yapmak zorunda değilim çünkü çıkmıyor gerçekten, aa diyorum, yok yani ortada bir ses. İşte hocaya mail attım, dedim böyle böyle benim sesim çıkmıyor, hastayım vesaire. Dedi ki işte grup arkadaşlarına ver, hani metnini onları okusunlar en azından, hani o da yapılabilir bir şey. O gün sabah uyandım, hala böyle sesim böyle cızırtılı bir şeyler ama gerçekten çok kötü, ne dediğimi anlaşılmıyor. Dedim ki ya Zeynep, böyle bir fırsatı bir daha ne zaman bulacaksın? Bu alanda çalışan insanlar karşına gelecekler, seni değerle, ya bu inanılmaz bir büyüme fırsatı. Sana geri bildirim verecekler, sen böyle bir şey pratik etmiş olacaksın. Bunun heyecan seviyesinin sendeki karşılığını göreceksin, duygusunu göreceksin. Üzüntüyse üzüntü, hani hüsransa hüsran. Ya nerede bulacaksın ya böyle bir settingi, kim ayarlayacak yani senin için? Kalk git dedim kendime. Giyindim, çıktım, gittim. Sonra sınıfa girdim. Tabii sesim çıkmıyor dedim. Ben yine de sunacağım falan, olur mu bilmem ne. Bu tabii çok şok oldular. Muhtemelen o da çok etkiledi. Yani oradaki azim olarak görmüş olabilirler o şeyi. Ama mesela sonrasında yaptım sunumu, güzel de bir not aldım gerçekten. Yani çok hani iyi bir duyguyla ayrıldım ben oradan. Konuştukça da sesim de biraz daha kendine gelmeye başladı. Yani yaptığım sunumla alakalı güzel geri bildirimler aldım. O çok hoştu. Ama dersin sonunda hoca bana dedi ki, çünkü bu şey interdisipliner bir alan. Yani sadece psikoloji öğrencileri yok orada. Başka sosyal bilimlerden de işte insanlar var. Sonra döndü bana dedi ki, Zeynep dedi, gerçekten sen psikologsun dedi. Yani sen bu olmak için doğmuşsun dedi. Perspektifin çok güzel, çok benim ufkumu açtı. Yani daha güzel şeyler söyledi de şimdi iyice kendime şey yapmaya başlamışım gibi oldu. Ve ben yani bu anı benim için hep şeydir. Hani ben hep buna tutunurum. Kançım geçti üzerinden. Ama bir şeyde çok zorlandığım zaman oradaki tecrübem. Yani tabii güzel sonlandığı için daha pozitif bir etkisi. Benim için şu an çok daha şey çekici bir tarafı var. Negatif olsaydı belki böyle olmayacaktı. Ama hiçbiri değil. O şeyi o kadar iyi hatırlıyorum ki o güçlü hissetme duygusunu. Yani en kolayına kaçabilecekken aslında şeyin öbür ucundakine doğru gittim. Ve bu anı hatırlayıp kendimi severim arada. Kendimi okşarım yani birazcık. Dolayısıyla hayatımızdaki böyle anları da bulup belki onları da hatırlamak, kendimize not etmek iyi bir fikir olabilir. Arada bir anlatın. Anlattıkça iyice insanın zihnine kazınıyor. Anlattıkça iyice askerlik anısı gibi zevk almaya başlıyorsunuz vesaire. O yüzden hayat sonuçta anılar yani bir yerde de. Güzel anılar yaşayacağız ki yani güzel derken kendi içinde anlatma değeri olan, içinde inişi çıkışı olan şeyler olacak ki geriye dönüp baktığımızda zevk alalım. Yani geçmişimizi konuşmaktan acı olsa dahi yani çok yüksek acılardan bahsetmiyorum tabii ki. Neyse iyice buradan ben şeye doğru bağladım böyle askerlik anıları ne günlerdi be filan diye. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.